Ayrım 21, sayfa 259. Erkek. Bir merkez vardı. ARC'nin Londra ofisinde şirketin CEO'sunun karşısında oturuyordum. Kırklarının ortalarında dazlak ve besili biriydi Kit. Onu ilk göz görüyordum. Bir müzik şirketi yöneticisi için bile büyük kulaklıydı. Yüzünde aklımın eremeyeceği nedenlerle saygıyı hak ettiğine emin, küçümsemeye hazır bir tebessüm. Dikine beyaz çizgili siyah takım elbise ve koyu mor puantiyeli açık mor gravat. İlle de beyaz gömlek. Sinek kaydı tıraşı olmuştu ama karşılarına bakınca eskiden kumrar olduğunu anlıyordunuz. Avludan bizi yalnız bırakmasını rica etmiş, sonra da ela gözlerini hiç konuşmadan 10 saniye kadar gözlerime dikmişti. İtiraf edeyim, stadyumdaki olay canımızı sıktı dedi nihayet. Bariz bir İrlanda aksanıyla konuşuyordu. Şehzade bile canını zor kurtarmış. Evet dedim. Ama onun için endişelenmenize gerek yok. Şahsen daha çok yaralanan seyirciler için üzülmeniz lazım. Evet, 27 hafif, 2 ağır yaralı. Bu kadar büyük bir yanlış anlaşılmanın yaşanması gerçekten korkunç. Aslına bakarsanız tam tersine, doğru anladıkları için oldu. Anlamadım. Yani onlara çok önceden duymaları gereken bir gerçeği söyledim. Hazır değillerdi. Olay bu. En azından hatanızın farkında olmanız iyi bir şey tabii. Birden sıkıldığımı hissettim bu zorlama kibarlıktan ve içimi çekip, doğrusunu istersen Kit dedim. Hata yaptım falan düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Evet, hem de hiç. Peki sorabilir miyim, amacın ne? Yani zor zamanlar yaşadığını biliyoruz. Asistanının trajik ölümünün seni, asistanım değildi diyerek sözünü kestim. Kendisi sevgilimdi. Daha doğrusu hayatımın kadınıydı. Peki, ne yapmaya çalışıyorsun? Acını dindirmek için millete böyle vaazlar mı vereceksin? Neden olmasın? İnsanlara ninni söylemekten iyidir. Kötü bir sessizlik daha. Kit iki elini gürgen masaya koyup derin bir nefes aldı. Sonra kalkıp karşı duvarı boydan boya kaplayan camın önüne gitti. Thames Nehri'ne bakan, restore edilmiş eski bir binanın çatı katındaydık. Dönüp eliyle davet etti. Meraklı görünmemeye çalışarak gittim. Kül rengi gökyüzünün altındaki günlük hayat görünüyordu. Trafikte yol almaya çalışan arabalar, Bulgari panosunun değiştiren iki işçi, öğle yemeğinden dönen takım elbiseli, döpiyesli borsacılar, köşede takılan bir grup punk ve alışveriş çorbalarıyla yürüyen Hintli teyze. ''Şu insanlara bak Atilla'' dedi. Eliyle caddeyi gösterip, ''Bütün gün küçük ve kasvetli hayatlar yaşıyorlar. Sürpriz yok, macera yok. Ölümcül bir can sıkıntısının pençesinde hepsi. Biz de yaptığımız işlerle onların hayatına biraz renk, biraz eğlence katıyoruz.'' Şimdi elini vicdanına koy. Politik musluklara ihtiyaçları var mıydı sence? Buradakilerin olmayabilir dedim, kayıtsız bir sesle. Ama benim ülkemdekilerin fena halde var. Unutmuş olabilirsin ama aslında senin geldiğin İrlanda'dakilerin de var. Ne zannediyorsun sen kendini, Bono mu? Sorarken sesi birden değişmiş, etobur kazanmıştı. İrlandalı olduğunu anlamama kızmıştı ya da düşmanlığın tehlikesini sezdirmek istiyordu. Aklıma Fikriye'nin Afrika'da katledilen bebeklerden bahsederken çocuk gibi kızaran yüzü geldi ve hatırada cüret buldum. Ne düşündüğünü biliyorum ki, bugüne kadar çerez niyetine şarkılar söylemiş bir gerzek olabilirim. Ama bundan sonra bambaşka şeyler yapacağıma emin ol. Ne gibi şeyler? Göreceksin, çok farklı şeyler. Delikanlı, sana yapılmış yatırımın eminim farkındasındır. Ama farkında olmadığın bir şey var. ARC gerekirse raydan çıkan yatırımlarından gözünü kırpmadan vazgeçebilecek güçte bir küresel şirket. Bu ne şimdi, gözdağı mı? Eğer halk kahramanı olmak istiyorsan sen bilirsin. Ama bedelinin ne olacağını bilmek de en doğal hakkın. Fikrini değiştirene kadar albüm de konserler de dondurulacak. Mukavelen bize bu hakkı veriyor. Hadi canım, sen kendini ne sanıyorsun? Bu saatten sonra konser vermek için size ihtiyacım mı var sence? Bu konuşma benim için burada bitmiştir. Çıkarken Aldo'dan buraya gelmesini rica edersen sevinirim. 15 dakika sonra, Kit'in camdan gösterdiği caddede Aldo ile çıt çıkarmadan yürüyorduk. Köşede şamata yapan punkların önden geçerken pembe saçlı bir kız laf attı. Bak hele, kimler var burada? Popçu çocuk Atilla, genç kızların rüyası. Bunun üzerine hep bir ağızdan ve gülerek şarkılarımdan en tam tapon olanını söylemeye başladılar. Aslında fena değillerdi. Biraz Sex Pistols'ın My Way yorumuna benzetmişti. Ama Aldo çok sinirlendi ve defolup gitmezlerse polis çağıracağını söyledi. Biz yıllardır buradayız gerizekalı dedi kızın elinden tutan iri kıyımı olan. Ama eğer topuklamazsanız sizin kıçınıza girecek var. Aldo kravatını gevşetti, biraz daha yürüdük konuşmadan. Meydana vardığımızda dayanamayıp patladı. Bugüne kadar bir hiç uğruna kariyerini mahveden çok salak gördüm. Ama böyle bir şeye ilk defa rastlıyorum. Aklını başına toplamadan beni bir daha arama. Öfkeli el kol hareketleri yaparak yürüdü gitti. Meydanın ortasında yapayalnız kalmıştım. Güneş gözlüklerimi takıp kaldırımın kenarına oturdum ve düşündüm. Bu durumda Fikriye ne yapmamı isterdi? Sonuçta konserinde kargaşaya sebep olmuş ilk serseri değildim. İşler aniden bu kadar ciddiye bindiğine göre farkında olmadan birilerinin nasırına basmış olmalıydım. Ama sevgilimin benimle gurur duymasını istiyorsan başladığım işi bitirmeliydim. İstanbul'a dönünce paşanın mektuplarını tekrar okuyup durumu gözden geçirdim. Sonuçta insanların dinlemeye can attığı biriydim hala. Eskilerin dediği gibi rock'n'roll biliyorsan sana her yerde ekmek vardı. Ayrıca bankadaki param ölene kadar aç kalmamı önlemeye yeterdi. O kadar gergindim ki canım kokain istedi. Yatak odasındaki çekmecem biraz alıp salona döndüm. İtinayı şeritleri ayırdım. Banknotu kıvırıp burnuma yapıştıracakken Fikriye'nin otel odasında cansız yatan vücudu gözümün önüne geldi. Bütün gücümle kaldırıp devirdim sehpayı. Gürültüye uyanan alagöz kapıyı açtığında köşe minderlerine sarılmış çocuk gibi zırlıyordu. Sabaha karşı posta kutunda esrarengiz bir mail belirdi. Kendilerine tam bağımsızlıkçılar diyen bir grup, eğer o konserde söylediklerimde biraz olsun samimiysem düzenleyecekleri gecede sahneye çıkmamı istiyordu. Mesaj, kıçımın yemeyeceğini tahmin ettiklerini belli eden, kinayeli bir üslupla yazılmıştı. Gönderdikleri linke tıklayıp sitelerine göz attım ve tasarımın berbatlığına rağmen savundukları şeyin paşanın fikirlerine şaşılacak kadar benzediğini gördüm. Hemen cevap yazıp kabul ettiğimi, para falan da istemediğimi söyledim. Masrafları üstlenecektim. Bir hafta sonra Anadolu yakasındaki küçük bir salonda, Selanik'te sonbaharı çalıyor, mevkurfondan paşanın sözlerini tekrarlıyordum. Şarkı aralarında slogan atan bağımsızlıkçılar sözlerimle, onlara şaşkınlıkla bakan fanlarımı da bedava biletle kendilerinden geçtiler. Eyvallah dedi kuliste yanıma gelen temiz yüzlü genç. İtiraf edeyim size mail göndereceğimi söylediğimde arkadaşlar kafayı yediğimi sandılar. Ama sayenizde bazen imkansızı istemek gerektiğini bir kez daha gördük. Pop müzeye bayıldığımı söyleyemem ama sonuçta mesajımızın kitlelere ulaşması için güçlü bir araç. Bu fikirler çok uzun zamandır dillendirilmeye muhtaç. Şaşkınlığınızı mazur görürseniz sizinle başka şeyler de yapmak isteriz. O zaman beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Ertesi sabah beni şok bekliyordu. O güne kadar aldığım nefesi bile haber yapan medyada konserin esamesi okunmamıştı. Sanki böyle bir konser hiç olmamış, orada söylediklerim hiç söylenmemişti. Oysa ön sıralarda epey muhabir gördüğümü hatırlıyordum. Üzerinde durmamaya karar verdim ama aynı şey sonraki iki konserde de tekrarlandı. Tam bağımsızlık, teşkilatıyla parasını cebimden harcadığım konserler yapıyor ama az satan gazetelerle kimsenin seyretmediği kanallar dışında hiçbir şeye yere çıkamıyordu. Bir ay öncesine kadar dostum olan gazeteciler telefonlarıma çıkmıyordu. Bir el beni görünmez yapan düğmeye basmış gibiydi. Dördüncü konseri vereceğim günün sabahı Aldo aradı. Sana yalvarıyorum, buna bir son ver. Nasıl bir belaya bulaştığının farkında bile değilsin. Konser veriyorum Aldo. Aynen bugüne kadar yaptığım gibi. Sadece biraz anlam katıyorum, o kadar. Yaptığın çok tehlikeli bir şey. İnanılmaz tehlikeli. Telefonda açıklayamam. Bir saat sonra ofisimde ol. İnsanı her zaman kendini evinde hissettiren ofise vardığında sekreteri karşıladı. Aldo'nun önemli bir toplantısı olduğunu ve rahatsız edilmek istemediğini söyledi. O an kız saçmalıyormuş gibi geldi. Daha önemli bir işin olmasına mantıken imkan yoktu çünkü. Yine de zavallı adama son zamanlarda yeterince edepsizlik ettiğimi düşünerek deri koltuklardan birine yayılıp bulmaca çözmeye koyuldum. Yarım saat sonra durum iyice tuhaf görünmeye başladı. Beni buraya çağıran kendisiydi ve hayatında ilk defa bekletiyordu. Kızın şaşkın bakışlarını aldırmadan kapıya dayadım kulağımı. Odasından ses gelmiyordu. İçimde pis bir duygu uyanmıştı. Sekretere toplantının kiminle olduğunu sorduğumda ilk defa gelen bir beyefendi olduğunu söyledi. Randevusuz gelmişti adam ve daha önce gördüğü biri değildi. Ne demek yani? Öyle elini kolunu sallayarak girdi mi içeriye? Ciddi birine benziyordu. O girdikten biraz sonra da Aldo Bey arayıp kim gelirse gelsin rahatsız etmememi söyledi. Randevunuzu hatırlatmaya çalıştım ama dinlemedi. Daha fazla dayanamayıp açtım kapıyı ve önce yangın merdiveninin açılan pencerenin uçuşan perdesini, sonra da masasına kapaklanmış Aldo'yu fark ettim. Başının altından akan kan, çilli kızlarıyla karısının resimlerini de içine alan bir göl oluşturmuştu. İki elimle tutup kaldırdım başını ve sekreterin çığlığı odayı inletirken alnının orta yerindeki mermi deliğini gördüm. Kadın, bir ada vardı. Adayı hep hatırlayacaksın diyor baba. Gül kökünden piposunu gecenin rüzgarına rağmen yakmaya çalışırken, buraya geldiğin zamanki Latife değilsin çünkü. Dinleyecek halim yok. Mialis Bey'in kollarımdaki Atilla'nın yarasını sarmasını izliyorum. Kanama bir türlü durmuyor. Yara gözlerimi acıtıyor. Sırtından girip göğsünün altından çıkmış kurşunun verdiği zararı tahmin edecek cesaretimiz olmadığından kimse soru sormuyor. Desfina elimi tutmuş, mavi perçemin nefesiyle havalandırarak hemşirelik ediyor. Uzaklaşan adanın sırtlarında isyanın yayıldığını gösteren irili ufaklı ateşler. Dümene sımsıkı yapışmış semavi ve başkanın, çocukları kamerada zapt etmeye çalışan karısı hariç, tüm kafilemin birkaç metre geride mermerden yontulmuş yüzlerle bizi izliyor. Arkamızdan ateş ettiler diyor başkan. Kendi kendine konuşur gibi. Pencereden atlamış arka sokaklara doğru çoluk çocuk koşuyorduk. Sadece bir el. Hiç ses çıkarmadı, biz de anlamadık. Ama Hızır Aleyhisselam gibi kapıyı kırdığında o kadar adamı nasıl atlattı, o gücü nereden buldu Allah bilir. Kırpışarak aralanıyor Atilla'nın gözleri. Sana ses çıkarma demiştim. İyi olacaksın, karaya varır varmaz hemen hastaneye gideceğiz, en iyi hastaneye. Orada kurşunu çıkaracaklar, ben hep yanında olacağım. Semavi'yi buraya çağırırsan çok daha hayırlı olur. Biraz duaya ihtiyacım olacak. Lütfen konuşma diyorum, göz pınarlarıma hakim olamadan. Semavi dümende kalacak ve bizi karaya götürecek. Sonra da hastaneye gideceğiz. İyileştiğin zaman da Selanik'e götüreceğim seni. Paşanın evini bulacağız. Orada mektupları tekrar tekrar okuyacağız. Böyle olacağını tahmin etmeliydim diyor babam alnının derili kısmını ovuşturarak. Lütfen sen de baba diyorum. Öfkeyle ve teknedeki herkesin duyabileceği bir sesle. Şu saatten sonra deli olduğumu düşünseler ne yazar? Atilla başını kaldırıp şaşkınlıkla bir babama bir de bana bakıyor. Sonra kanlı elini bembeyaz giyinmiş Mihalis'in omzuna koyup her hecenin acı verdiğini belli eden bir sesle ''Bizi biraz yalnız bırakın.'' diyor. ''Sadece Latife.'' Son arzusu gibi tınladığından istek insanı sarsıyor. Mihalis ve Desmina'nın saygıyla ayağa kalkıp uzaklaşmaları, diğerlerinin teknenin ucuna yürüyüşlerinde sessizlik, hepsi sinir bozucu bir törensellik içinde. Sadece son yıllarımı değil, tüm ömrümü bulmak için harcadığım insanın kollarımdan böyle kayıp gitmesini dağlayan bir haksızlık. Yol arkadaşımız kameranın arkasına çekilip birer karaltıya dönüşünde teknenin kıçında sadece ikimiziz. Babamı saymazsak tabii. Bu sefer de Elvis mi oldun diyor Atilla. Bakınca babamı gerçekten de Elvis Presley'nin beyaz sahne kıyafetinin içinde görüyorum. Böyle bir geceye uygun kaçar diye düşünmüştüm. Bu benim kutlama giysim olacak. İtiraf edeyim. Gidip kendimi vurduracağın hiç aklıma gelmedi. Her zaman ciddi biri olmakla övünmüş babamın, Elvis kostümü karşısında o kadar şaşkınım ki Atilla'nın nasıl olup da görebildiğini düşünmek saniyelerimi alınıyor. Sevinmen lazım diyor Atilla. İşini kolaylaştırdım, bana teşekkür et. Kaç yaşına geldin, hala veletler gibi konuşuyorsun. Sen ne zaman büyüyeceksin? Ha tabii ya, nasıl özür dileyeceğimi bilmem. Olgunlaşman için başına daha neler gelmesi gerekiyor? Benden habersiz böyle bir şey nasıl yaparsın? Daha fazla dayanamayıp araya giriyorum. Nasıl oluyor da siz birbirinizi görebiliyorsunuz? Aynı şeyi ben de sana soracaktım diyor Atilla. Konuşarak kendini yorma diyor babam ona ve dönüp yüzüme utanarak bakıyor. Geçen gün annenle ilgili söylediklerimden ötürü inşallah çok kızgın değilsindir. Tabii ki kızgınım ama bununla yaşayabileceğimi sanıyorum. Lütfen konuyu değiştirme. Başka kimlere görünüyorsun? Senin tanıdıkların içinde sadece ona diyor. Mikrofonuyla Atilla'yı gösterip işin aslı şu ki kendisiyle uzun zamandır tanışıyoruz. Ne dersin Atilla? 3 yıl olmuş mudur? Atilla aşağı yukarı anlamında sallıyor kan içindeki elini. Bu bana çok garip geliyor çünkü babamla karşılaşmaya başladığımdan beri geçen sürenin neredeyse aynısı. Mihalis Bey nasılsınız diye sesleniyor kameranın üzerinde dengede durmaya çalışarak. Rüzgara karşı bağırarak birkaç saniye daha diyorum. Tekrar kayboluyor gözden yaşlı adam. O sırada belediye başkanının kameranın penceresinden merakla bakan çocuklarıyla göz göze geliyoruz. Elvis kıyafetli babamı fark etmediklerini umarak Atilla'nın elini tutup soruyorum. Söyler misin ne görüyorsun ona baktığında? Konuşmasa daha iyi diyor babam. Yorulmaması lazım. Lütfen babama baktığında ne görüyorsun? Babam mı? Evet ben babamı görüyorum. Peki senin gördüğün ne? Ah bu zor bir soru. Kendisi bir giydiğini bir daha giymekten hoşlanmaz. Karşıma hep ölü müzisyenlerin vücutlarıyla çıkar. Ama sonunda beni ölüm olduğuna ikna etti. Ha bir de aynı zamanda son romantiğiymiş dünyanın. Bunu konuşmak için doğru zaman değil diyor o güne kadar babam olduğunu sandığım şey. Şu an içinde bulunduğumuz bir hayat memat meselesi. Atilla öksürerek gülüyor. Bunu sen mi söylüyorsun? Evet, bir karar vermem lazım ve ikiniz yüzünden kafamı toparlayamıyorum. Kararını çok önceden verdiğini sanıyordum. O hep beklediğim vakit geldi işte. Nasıl yani? Aşık olduğunu itiraf mı edeceksin? Atilla titreyen ellerimi bırakmıyor. Ya artık ağız tadıyla alabileceğin gerçek bir cana sahibim. Lütfen gitme diyorum ağlayarak. Neyin ne olduğu umurumda bile değil. Seni de kaybetmeye dayanamam. Mesele şu ki kurşun olmasa bile kalbim işimi bitirecek. Uzun zamandır kalp hastasıyım ve şu durumu atlatmam mucize olur. Tüm evren bir kara plağa dönüşmüş, etrafımızda dönüyor. Yıldızlar, ay ve adanın yamaçlarında büyüyen ateş, suni uydular gibi sabırla sürükleniyorlar. Atilla'nın donuklaşan gözleri yavaşça kapanıyor. Bir şeyler umarak babama bakıyorum ama Elvis kostümünün parlak düğmeleriyle oynamakla meşgul. Yüzünde oyunu bozulmuş çocuk şaşkınlığı. Yaklaştıkça katı bir gerçeklik kazanan şehir dalgaların ritmiyle alçalıp yükseliyor. Her şeyden habersiz yürüyen, balık avlayan ve araba kullanan insanların olduğunu hatırlamak içimdeki yenilgiyi büyütüyor. Omuzlarından tutuyorum Atilla'yı. Sarsmaya başlıyorum. Gözleri açılmıyor ama çığlığımı duyan Mihalis Bey ve Despina yetişiyorlar. Kalp krizi geçiriyor olabileceğini düşün söylediğimde yüzlerinde çaresizlik. Yine de pes etmeyecek Mihalis Bey ve kalp masajı yapmaya koyulacak. Sorun şu ki masajın yapılması gereken yer kurşunun çıktığı noktaya çok yakın ve her bastırdığında oradan kan fışkırıyor. Babam yüzünü buruşturarak kalkıp teknenin kıçına doğru yürüyor. Arkasından bağırıyorum. Böyle bırakıp nereye gidiyorsun? Cevap vermiyor ve beyaz giysisiyle karışıyor karanlığa. Bağırmaya devam ediyorum. Sana söylüyorum, ne yaptığını sanıyorsun? Sesim ansızın gecenin karanlığını yırtan helikopterlerin gürültüsü içinde yitip gidiyor. Üstümüzden geçerken çığ ışıklarıyla bizi kör eden askeri helikopterlerin rüzgarlarıyla bir an şahlanıyor küçük tekne. Tam devrileceğini sandığımızda gururlu bir inatla tekrar dengesini buluyor. Varlığımızı fark etmemiş gibi geçip gidiyorlar. Dönüp baktığımızda yarım ay düzeniyle adaya doğru uçtuklarını görüyoruz. Sabaha kadar bekleyemediler diyor Mihalis Bey. Temizlik bu gece başlayacak. Desmina gözyaşlarını tutamıyor. Niye bunu yaptın be Atilla? Niye verdiğin sözü tutmadın? Gece dahil kimse yanıt vermiyor bu soruya. Sonra yüzlerce leylekten oluşan bir kuş sürüsü, genç kızın sorusu bir şeyin işaretiymiş gibi gelip teknenin yanı sıra uçmaya başlıyor. Bir leylek evini nasıl bulur hala bilemiyor musun? Diye soruyor sürünün lideri. Galiba biliyorum diyorum içimden. Bu dünyadaki her yolculuk başladığı yere varıyor. Biz istesek de istemesek de. Ayrım sonu. Sayfa 271. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. CEO, CEO. KIT, KEITH. TAMES, TAMES. PUNK, PUNK. SEX PISTOL, SEX PISTOLS. My Way, MY WAY. Rock and Roll, ROJK, N, ROLL.